Ayrım 7, sayfa 108. Yıllar sonra yazdığım Bak Canım Kardeşim adlı öykünün burası tam yeridir sanırım. Sözü öyküme bırakıyorum. Yeni getirildiğimiz cezaevine yerleşmemizi fırsat bile bulamadan valizlerimizi yatakların üzerine bırakıp hemen dışarıda toplanmamız emredilmişti. İkişer kişilik sıralar halinde, elleri coplu erlerin gözetimi altında, tutuklular sürüsü olarak hamama götürülürken onu ilk kez yere bıraktığı iki büyük karavananın ortasında durup şaşkın gözlerle bizleri izlerken görmüştüm. Yuvarlak, kaba bir köylü yüzü vardı. Kısa boylu, tıknaz biriydi. Belli ki kışlanın mutfak bölümünde görevliydi. Ya aşçıydı ya bulaşıkçı. O da, onlar da bir bakıma bizim gibi tutukluydular. Bizler koğuşa kapatılıyorduk. Onlar bizim kapatıldığımız küçük alanın dışındaki, biraz daha geniş de olsa yine de tel örgülerle kapatılmış bir alanın içinde dolaşıp bizi gözlüyorlardı. Eskiden astsubay gazinosuymuş bu kocaman baraka. Tavanı çok yüksek, serin bir koğuş. Tutuklamalar artınca komutanlık yeni cezaevleri oluşturmak zorunda kalmış. Bu terk edilmiş baraka da acele koğuşa dönüştürülmüş. 500 metre ötemizde bizim barakanın bir benzeri daha vardı. Oraya da kadın tutukluları doldurmuşlardı. Üzerleri çinko damla kaplı, kocaman iki baraka. Filmlerde gördüğümüz tipik Amerikan asker barakaları. Kentin içindeydi cezaevi. Tel örgülerle çevrili bahçeye çıkınca da, demir parmaklıklı koğuş kapısından bakınca da, uzaktan da olsa en azından kentin kalesini görebiliyorduk. Geceleri kent burnumuzun dibinde ışıl ışıldı. Ayaklarımız bir önceki cezaevinin kuru betonlarından kurtulmuş, ilk kez toprakla buluşmuştu. Geldiğimiz cezaevinde helal sularının şişirip kurumuş kabuğa çevirdiği ayakkabılarım ilk kez toprağın tozundan bembeyaz oluyordu. Yemeklerimizi o getiriyordu. Kapkacak ve yemek dolu 2-3 karavanayı getirip demir parmaklıklı kapının az ötesindeki duvarın dibine bırakıyor, nöbetçilerin açtığı kapıdan çıkan iki arkadaşımız onları içeri taşıyorlardı. O sabah, öğlen, akşam her gün bu işi yapıyordu. Biraz öteye çekiliyor, boş kaplar dışarı bırakılana kadar orada öylece bekliyordu. Gözlerini demir parmaklıklı kapıya dikiyor, içerideki bizleri, karınca yuvamızı izliyordu. Geldiğimiz cezaevinden tanıdığım orta yaşlı, göbekli gardiyan, bir gün orada birikmiş mektuplarımızı alıp getirmiş, bu arada adıma yazılı bir pusulayı da belli etmeden elime sıkıştırmıştı. Yarın 3 gün sürecek açlık grevine başlıyoruz, bizi destekleyin. Kadınlar koğuşuna da duyurun. Arkadaşlar beni koğuş yöneticisi seçmişti. Getirildiğimiz cezaevindeki koğuşta da bendim yönetici. Cezaevi görevlileriyle aramızdaki bağlantıyı burada da yine ben sağlayacaktım. Bir pusula da ben yazdım. Kadınlar koğuşuna iletmesi için göbekli gardiyanın eline sıkıştırdım. Durumu arkadaşlara açıkladım. Yarın 3 gün sürecek açlık grevine başlayacaktık. Kocaman koğuşta hiçbirimizin cezaevi deneyimi yoktu. İçimizde kimse açlık grevinin nasıl yapılacağını bilmiyordu. Ertesi sabah grevimizi başlattık. Ne su, ne çay, ne ekmek, ne yemek. Amansız bir açlığı sürdürmekti kararımız. Koğuştaki arkadaşların tepesinde faşist bir general gibiydim. Yemeklerimizi getiren er her gün aynı saatlerde geliyor, karşı duvarın önünde dikiliyor, inatla getirdiklerini içeri almamızı bekliyordu. İkinci gün kapıdaki demir parmaklıkları çağırıp alçak sesle konuştum onunla. Bak canım kardeşim dedim, biz yukarı cezaevindeki arkadaşlarımıza destek vermek için yapıyoruz bu işi. Ne olur karşımıza geçip bizi acıktırmaya kalkma. Boynunu büktü, ya anlamamıştı dediklerimi ya da içine sindirememişti. İkinci gün yine gelip karşı duvarın dibine yerleşti. Dayandı duvara, gözlerini dikip bize bakmaya başladı yine. Kapıya çağırdım. Bak güzel kardeşim diye başlayıp alçak sesle ona bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ama ağabey, boğazımdan lokma geçmiyor. Sizler gözümün önünde aç acını beklerken inan lokmalar boğazıma diziliyor. Gözünüzü seveyim. Kendinize bu eziyeti çektirmeyin. Ben de sizinle aynı eziyeti çekiyorum. Böyle yapmakla bize kötülük ettiğini farkında mısın? Dedim. Neden ama neden? Dedi. Nöbetçilere bakarak söylediklerimi duyamayacakları bir sesle. Bak canım kardeşim dedim. Yukarı cezaevinden hem de asılmayı bekleyen arkadaşlardan geldi haber. Destek olmak için onlarla birlikte biz de başladık açlık grevine. Onların haksız yere asılmalarını ister misin? Asılacaklar mı? Dedi. Gözlerinin içine bakmakla yetindim. Döndüm, yataklarına uzanmış arkadaşların arasında dolaştım. Az sonra baktım, her şeyi toparlayıp gitmişti. O gün olaylı geçti. Akşam üstüne doğru bir öğretmen arkadaşın yatağının altında bir bütün ekmek bulduk. Sıkı bir soruşturma sonunda ekmeği tuvaletin parmaklıklı penceresinden bizim karavanacı arkadaşın attığını sapladık. Demek yaptığım onca açıklamaya karşın açları doyurmanın kaçamak yollarını yakalamaya çalışıyordu hala. Bizimki her zaman yaptığı gibi o gün son akşam yemeğini de getirdi. Anlaşılan bu işi yapmak zorundaydı. Tamamdı, bu onun göreviydi ama hiç de karşımıza geçip dikilmek zorunda değildi. bizimle eğleniyor gibiydi. Parmaklıklara yaklaşıp gözlerine dik dik bakmaya çalıştıysam da bakışlarını kaçırmayı başardı, yakalayamadım gözlerini. Aralık bıraktığı kapaklarının arasından buğular yükselen karavanaların ortasında durmuş, duvara dayanmış, bize değil başka yerlere bakıyordu. Ne bileyim, gökyüzündeki grileşen bulutların birbirine karışmasına bakıyordu, belki tel örgülerin döne dolaşa uzaklaşışına bakıyordu. Bekledim, çok uğraştım ama yakalayamadım bakışlarını. Göz göze gelmekten sonuna kadar kaçındı, dayanamadım. ''Bizimle dalga mı geçiyorsun?'' diye bağırdım. Dışarıdaki nöbetçiler demir parmaklıklardan uzaklaşmam için beni uyardılar. ''Yetti be!'' diye bağırdım içeri çekilirken. Karavanaları alıp uzaklaştı. Grevin son günü çok olaylı geçti. Bayılmalar başlamıştı. Özellikle de helaların olduğu ek bölümde oluyordu bu. Ben hemen yönetime haber verdim. Nöbetçi Astubay Başçavuş, askeri bir ambulans getirerek bayılan arkadaşları hızla hastaneye taşımaya başladı. Gidenler bir saat sonra neşe içinde gözleri ışıl ışıl dönüyor, Astubay Başçavuş yeni bayılanları ambulansa taşıtıyordu. Öğlen sonrasıydı. Hepimiz yataklara serilmiştik. Hiç açlık duygum kalmamıştı. Parmağımdaki yüzüğü düşmesin diye çıkarıp cebime soktum. Kolumdaki saatin kayışı gelip etime dayanmıştı. Yürek atışlarımın hızını başıma koyduğum tıkız yastıkla duyuyordum. Birden kapıya çağrıldım. Güçlükle indim yataktan. Çağıran nöbetçi Astubay Başçavuş'tu. Yeni bir grubu hastaneden getirmişti. Kapının zincirleri çözüldü, kilidi açıldı. Gelenler içeri girdi, ben dışarı çıktım. Havacı bir astubaydı. Bahçenin bir köşesine götürdü beni fısıltıyla. Hastanede arkadaşlarınıza serum verildikten sonra gelirken dayanamıyor, onları pastaneye sokup birer pasta yediriyorum. Ama artık pasta ısmarlayacak gücüm kalmadı. Aranızda biraz para toplasanız iyi olur, dedi. Şaşkın, bitkin adımlarla koğuşa döndüm. Hastaneden dönen arkadaşlar yedikleri pastaların da keyfiyle güle konuşa oturmuşlar, satranç oynuyorlardı. İki yeni bayılma daha oldu. Bayılmaların nedenini o zaman kavradım. Bayılanlar tuvaletlerde 31 çektikten sonra yere seriliyorlardı. Önce 31, sonra serum, sonra pasta. Bir de açlık çekenlere yüreği dayanmayan, onlara pastalar ısmarlayan, parası tükenen bir havacı astubay başçavuş. O akşam 3 günlük açlık grevini sona erdirdik. Pasta yiyip koğuşa dönenler, getirilen yemekleri büyük bir istekle yiyip bitirdiler. Bizler pek bir şey yiyemedik, bol bol su içtik. Benim faşist generalliğim de böylece sona erdi. Acemiliğimiz yüzünden çok sıkıntılı 3 gün geçirmiştik, hem de boşu boşuna. Sonradan öğrendik, yukarı cezaevinde açlık grevini başlatan arkadaşlar, günlerini sabahtan akşama çaylar, limonatalar içerek geçirmişler. Açlık grevi öyle yapılırmış, nereden bilelim, onlar deneyimliydiler. Arkadaşların bayıldığı tuvalet bölümü, koğuşa yapışık küçük bir barakaydı. Yan yana 5 hela, içinde kocaman bir su ısıtıcısının bulunduğu duş bölümü, karşısında da yan yana sıralanmış 5 lavabo. Odunla çalışan su ısıtıcısı bozuktu. Elinden iş gelir bir arkadaşımız ısıtıcıyı çalışır hale getirdi. Bütün iş yakacak odun bulmaktı. Koğuş yöneticisi olarak cezaevi komutanına çıktım, durumu anlattım. Yakacak odun istedim. Olumsuz yanıt alınca tel örgülerin 100 metre kadar ötesindeki boş askeri alanda bulunan yıkık dökük tahta kulübenin tahtalarından yararlanabileceğimizi söyledim. Görmek için avluya çıktı. Gösterdim, iki arkadaşımızın bu işi bitirebileceğini dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Aklı yattı. Bir yardımcı alarak bu işi benim yapmamı istedi. Askerlere de gerekli emirleri verdi. Su ısıtıcımız çalışacaktı artık. Su ısıtıcısını onaran o iri arkadaşı da yanıma aldım. Altı silahlı erin eşliğinde o yıkıntıya gittik. Çoğu çürümüş tahtaları kolayca söküp koğuşun önündeki avluya taşıdık. Arkadaşlar parmaklıkların arasından bizi izliyorlardı. Tahtalar orta yere yığılınca üstümüzü çıkarıp kızgın güneşin altında yarı çıplak onları küçük parçalara ayırmaya başladık. Cezaevini fur dolayı dönen beton kaldırma tahtaların bir ucunu koyuyor, havaya zıplayıp tahtanın ortasına olanca hızımızla iniyorduk. Tahtalar çatırtılarla orta yerinden kırılıveriyordu. Hepsi de çivilerle doluydu. Ayaklarımızı çivili yerlere vurmamaya özen gösteriyorduk. Bu kırılmalar sırasında eğri büğrü bir sürü pasta çivi de yerlere, tozun toprağın içine dökülüyordu. Biraz ötedeki çay ocağının duvarında altında beton kurnası olan yan yana iki musluk vardı. Kızgın sıcağın altında terledikçe gidip musluğun altına kafamızı sokuyor, yarı belimize kadar kendimizi ıslatıyorduk. Bir güzel serinliyor, dönüp yine işimizi sürdürüyorduk. Bir ara nöbetçi erlerin bakışlarından kaçırarak yerdeki düzgünce pastı çivileri toplayıp biraz eğri olanları bir taşla düzeltip cebime doldurmaya başladım. Fırsat buldukça da demir parmaklıklı kapıya yanaşıp Cebimdeki 3-5 düzgün çiviyi arkadaşlara verdim. İçeridekiler sevinçten çılgına dönmüştü. Çünkü yataklarımızın yanında bir şeylerimizi asabileceğimiz en küçük bir çıkıntı bile yoktu. İçeriden takırtılar gelmeye başladı. Arkadaşlar çivileri yataklarının yakınına, duvarlara çakmaya başlamışlardı. Ben yeni bir çiviyi kaldırımın kenarından taşla düzeltmeye çalışırken, birden yanımda o belirdi. Bir fırsatını bulup, ellerine yazık be ağabey dedi. Bırak şu paslı çivileri, ben sana gıcır çiviler getireyim. Gitti. Bir süre sonra yine yanımdan geçti. Geçerken de cebindeki hiç kullanılmamış pırıl pırıl çivileri tozların arasına serpeledi belli etmeden. Gıcır çivileri kapıdan içeri soktuğumda arkadaşların sevinci bu kez çığlığa dönüştü. Böylece o gün bütün bir gece boyunca tahtaları yakarak su ısıtıcımızı çalıştırdık, bir düzen içinde yıkandık. Ertesi gün yine arkadaşımla ben, iki kişi izinli olarak avludaydık. Tahtaların kalanlarını kırıp parçalıyor ama toprağa dökülen paslı çivilere yüz vermiyorduk artık. Bir ara ben yine çay ocağının duvarındaki musluklara sokulup başımı suyun altında tutarken birden yanımda onu buldum. Yanımdaki musluğu açmış ellerini yıkıyordu. Yavaş sesle sağ cebindeki çakıyı almamı istedi. Ne yapacağım bunu dedim. Ağabey, sustalı bir çakı bu. Belli olmaz, gün gelir gerekebilir dedi. Yok, öyle şeyler bize gerekmez dedim. Fısıltı ile konuşuyorduk. Ağabey, sizleri seviyorum. Namussuzum, size silah da bulurum. Kaç tane silah isterseniz getiririm dedi. Saçmalama dedim. Silahla işimiz yok bizim. Silah önemlidir ağabey dedi. Olabilir dedim. Sen bizim için üzme canını. Hepimiz bir gün çıkacağız buradan. Silaha gerek yok, çıkar bunu aklından. Ah ağabey, sizin aranızda olsam, namussuzum ilk silaha sarılan ben olurdum dedi. Unut bunu dedim. Başımdan bedenime sular sızdırarak kırılmayı bekleyen tahtaların yanına gittim. Baktım duvara dayanmış, tıpkı açlık grevinde olduğu gibi üzülerek, belli ki biraz da acıyarak bize bakıyordu. Temmuz 2002 Nişantaşı. Yeniden Mamak Cezaevi. 17 Ağustos 1971. Karıma yazdığım mektuptan. Saat 20.45. Mamak cezaevine gönderilecek kişilerin adları okundu. Ben de varım gidecekler arasında. 5 dakika içinde toparlandım. Arkadaşların söylediği marşlarla kapıdan çıkıp müthiş bir inzibat kordonu içinde cezaevi arabasına bindirildik. 7 kişiydik. Yine de dünyanın neresinde olursa olsun, görevler, rütbeler ne olursa olsun, iyi insanların ayrılış, uğurlayış anındaki hüzünleri aynı oluyor. Kin dolu bakışların arasında, hüzün dolu dost bakışlarla da karşılaşınca dayanamayıp öpüşerek ayrıldığımız görevliler de oldu. Kelepçelenip bindik otobüsümüze. Geldik yine ilk tıkıldığımız yere, Mama. Dün yine eski koğuşuma gönderildim. Bir yığın eski dost. Yanlığı bıyıklarıyla saçları uzamış biraz. Ama değişik, nice yeni yüzle de karşılaştım. Mama'nın eski havası yok. Yeni yüzlerin yeni katkıları olmuş belli bu. Yepyeni bir hava. Bir de en önemli değişiklik, koğuşlar daha kalabalık. İzmir'den, Diyarbakır'dan getirilen tutuklular çoğaltmış sayıyı. Bu gece yeni bir koğuşa geçtim. Bir kişilik yer boşaldığını duyunca yönetime başvurdum, beni oraya aldılar. Şimdi yeni koğuşumda, yeni yatağımdayım. Küçük bir koğuş, cezaevinin en rahat koğuşlarından biri sayılabilir, 20 kişilik. Böylece İlhan'dan ilk kez ayrılmış oldum, o birinci koğuşta kaldı. Bizler bir tür cezalı gibiyiz, Münir Ramazan Aktolga'nın kaçış olayından dolayı. Koğuş yöneticileri olarak nedense bizi suçlu görmek istediler. Oh, 9 günden beri ilk kez burada bir tanıdık beton avluda, tepemde tavan yerine gökyüzünü, o kocaman güneşi görerek gün boyunca volta attım. Burayı özleyeceğim aklımın ucundan geçmezdi, özlemişim. Tam 9 gün kapatılmıştık dış kapıda. Müthiş bunalmıştım. Bir kez olsun havalandırmaya çıkarılmamıştık. Hücre hapsi değilse bile koğuş hapsiydi. Cezaevinden kaçan bir kişi yüzünden 83 kişinin cezalandırılmasını anlamak zordu. Bu biraz da oranın güvenlik önlemlerinin yetersiz, burası kadar sağlam olmayışından geliyor. Burası tam bir cezaevi. Yazı makinemi istiyorum. Arkadaşlarının yazı makineleri bizimle gelmeyen arkadaşlarla birlikte dış kapıda kaldı. Yeni koğuşumda kendi minik makinemi istiyorum. 3 günlük açlık grevinin sarsıntısını atlattım. Biz orada açlık grevini yanlış uygulamışız. Buradakiler grev boyunca bol bol şekerli çaylar, limonatalar içerken biz su içmeyi bile yasaklamıştık. Nereden bilelim? Dış kapıdaki cezaevinde daha önce açlık grevi yapmış tek kişi yoktu. Buradaki arkadaşlara anlattım, güldüler. Kötü bir haber, Muammer Başçavuş da tutuklanıp getirilmiş buraya. Münir Ramazan Aktolga'nın kaçtığı gün nöbet tutan erler de, onlar da buradaymışlar. İlk fırsatta bulmalıyım onları. Mamak ne de olsa eski mekanımdı. Ertesi gün ilk işim tutuklanan erlerin koğuşuna kimseye görünmeden girmek oldu. Yan yana sıralanmış her hücrede bir er vardı. Onları yüreklendirmeye çalıştım. Bir suçları olmadığını, nöbeti devraldıklarında mühürün çoktan aramızdan ayrılmış olduğunu, ilk fırsatta mahkemede kendilerini savunacağımı söyledim. Yatıştılar. Muammer başçavuşa ulaşamadım. Cezaevi dışında bir başka bölümde kalıyormuş. Görüşmeme izin vermediler. Salı verildikten bir süre sonra 25 Ocak 1973'te Kara Kuvvetleri Askeri Mahkemesi'ne çağrıldım. Çağrı belgesinde sanık olduğum belirtilmemişti. Büyük bir kaygıyla gittim. Bakanlıkların oralarda bir yerde, koca bir yapının alt katındaydı mahkeme salonu. Tanık olarak çağrıldığımı orada öğrendim. Duruşma salonunun önünde Muammer Başçavuş'u bir iskemlede otururken gördüm. Sanıktı. Başında silahlı erler vardı. Az sonra salona alındık. Yargıçların karşısında ayakta soruları yanıtlıyor, onun nasıl görevine bağlı, nasıl titiz bir komutan olduğunu anlatıyor, ara sıra da sanık sandalyesinde oturan Muammer Başçavuş'la göz atıyordum. O cezaevinin nasıl güvenlikten yoksun, her an herkesin kaçabileceği bir yer olduğunu, suçlu olsam benim de kolayca kaçabileceğimi uzun uzun dilimin döndüğünce anlattım. Sorgulama bitince dışarı çıkarıldım. Duvara dayanıp sonucu bekledim. Kısa bir süre sonra Muammer Başçavuş'un aklandığını öğrendim. Salon boşalırken kapının önünde ona yaklaşıp geçmiş olsun demek istedim. Dedim de öpmek istedim, yüzünü çevirdi. Üzülerek çıktım dışarı. Aylar sonra Münir yakalanıp İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde sorgusu yapılırken kaçış öyküsünü en ince ayrıntısına kadar anlatmış. Bu gülünç olayın ayrıntılarını daha sonra açıklayacağım. Zavallı Münir, zavallı gençlik lideri, uzun süre hapis yattı. Korkusundan solculuğu kirli, yırtık bir çorap gibi bir yana savurup kendini dine vermiş diye duymuştuk. Bildiğim kadarıyla şimdi Almanya'da manavlık yapıyor. En ince ayrıntısına kadar düzenlediğini sandığım manav dükkanında başarılı biri olarak düşünüyorum onu. Titiz bir çocuktu. Yakalanmadan önce kurduğu sözde amatör tiyatro topluluğunu yönetirken de yakalandıktan sonra kaçış öyküsünü en ince ayrıntısına kadar büyük bir beceriyle açıklarken de çok başarılı biriydi. Daha nice başarılara. Karıma yazdığım mektuptan. Bugün öğleden sonra ansızın adımı seslediler. Yazı makinemde görevsizlik kararı isteyen dilekçemi yazıyordum. İndim yataktan, kapı altına gittim. Acele hazırlan mahkemeye dediler. Hiç beklemiyordum, hemen hazırlandım. Tiplilerin de duruşması vardı. Aynı otobüse doluşup sıkı yönetim mahkemelerinin olduğu yere gittik. Yanlış bir anlamı olmuş, mahkeme için çağrılmamışım. İddianame elime geçince dosyamı incelemek istediğimi bir dilekçeyle bildirmiştim. Onun için çağırmışlar. Bir odaya aldılar, dosyamı önüme koydular. Uzun uzun inceledim, notlar aldım. MİT raporları, sahte ihbar mektupları, daha gözaltına bile alınmadan, tutuklanmadan önce verilmiş tutuklama emri, daha neler neler. Bilirkişi raporunda kopya ettim. Sizin gönderdiğiniz o bilirkişi raporuyla bu raporun ilgisi yok. Niye böyle yarım yamalak yapar ki bu avukatlar işlerini? Bilirkişi raporu 12 Temmuz 1971 tarihini taşıyor. Altında da 3 değerli imza. Ordinaryus Profesör Sulhi Dönmezer, Profesör Sahir Erman, Asistan Doktor Kayıhan İçer'in imzaları var. Üç zaşörler bir araya gelmişler, incelemişler, niyetlerini açıkça belirtmişler. Şöyle ki, heyetimiz yaptığı incelemeler sonunda sözü geçen yazılarda Limpiayo'ya ait olanın 142'ye 1'e, Che Guevara'ya ait sözlerin TCK'nın 312. maddesine, Stalin'e ait bulunanların ise 142'ye 4'e aykırı olduğu müşahede edilmiştir. Raporda daha da güzel, acınası bir bölüm var. Sözü geçen yazı hakkında daha önce takipsizlik kararı verilmiş olduğu dosyadan anlaşılmaktadır. Bu durum muhavecesinde aynı yazıdan dolayı yeniden takibata geçilebilip geçilemeyeceği hususunun tespiti bilirkişilik görevinin dışında kalır kanaatindeyiz. Esasen bu noktanın açıklanması heyetimizden istenmiş de değildir. Peki ama siz çok değerli beyefendiler, sizden istenilmeyen bir konuya neden değiniyorsunuz? Değiniyorsunuz, neden düşüncenizi erkekçe, namusluca belirtmekten kaçınıyorsunuz? Yazık, bu kişiler sözde üstün hukukçular. Hukukçu yetiştiren hukukçular, yetiştirdikleri hukukçulara böyle kirli gözlükler takmayı öğretiyorlarsa yazık değil mi bu ülkenin hukuk okuyan gençlerine, halkına, aydınlarına? Önemli bir haber daha. Duruşma günüm de belli olmuş. 6 Eylül 1971 Pazartesi günü saat 14'te İkinoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde. Avukatları da haber salın. Gelmek isterlerse buyursunlar. Savunmamı onlardan daha iyi yapacağıma inanıyorum. Size dosyamın tarih sayısını da yazıyorum. İkinoğlu Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi, esas no 1971'e 30, avukatlara da verin, belki bilmiyorlardır, gülmeyin. Bu dediğim gerçek olabilir. Durum böyle. Dosyadan aldığım notları yazı makinemde derleyip toparlıyorum, bitirir öyle yatarım. Babama yazdığım mektuptan, iyice dinlenmiş olarak gelin duruşmaya, artık pek yorulacak bir şey de kalmadı, her şey olacağına varacak. Gong vurdu. Yapabildiğimiz kadar antrenman yaptık. Büyük maç başlıyor. 6 Eylül. İlhan Selçuk'un mahkumiyet kararını askeri Yargıtay nefis bir gerekçeyle bozmuş. Çok sevindim. O gerekçeli kararın bir kopyasını bulursanız çok sevinirim. Karıma yazdığım mektuptan. Sabah sayımı da olmasa avluya da çıkmayacağım. Saat 9'da avluda sıra oluyoruz. Sağdan sola sayıyoruz. Nöbetçi teğmenler iyi günler dileyip gidiyorlar. Dün bir nöbetçi binbaşı geldi sayıma. İyi günler yerine geçmiş olsun arkadaşlar dedi. Yadırgadık, hoşumuza da gitti. Bugün radyoda İlhan Selçuk, Oktay Kurtböke ile ilgili mahkeme kararının Yargıtay'ca bozuluşu haberini dinledik. Çok sevindik. Daha 15 günüm var o korkunç mahkeme salonuna girmeye. Umutla umutsuzluk iç içe bende. Lütfen avukat Hüseyin Duman'a telefon et, gidip dosyamı dikkatlice incelesin. Süre kısa olduğu için ben dosyadaki bir takım yazıları elimdeki kağıda geçiremedim. Özellikle o ihbar mektubunun bir kopyasını kesinlikle alsın. Belli ki yüzmece bir ihbar mektubu. İleride işimize yarar, iyi bir anı belge olur. Sözde yurdunu çok seven bir Türk yurttaşıymış. Altında imza yok tabii. Ne yurt sevgisi ne insan sevgisi vardır bu görevli puşlarda. Uydurmaca, düzmece bir mektup. Bu muhbir yurttaş sözde bir kitapçıya giriyor, okul defterleri, okul kitapları alıyor. Kitapçı aldıklarını bizim ambalaj kağıdıyla paketliyor. Bu yurdunu çok seven yurttaş yemiyor, içmiyor, elindeki o belge kağıdı götürüp ilgili mercilere sunuyor. Pes yani. Kitapçı bir başkasıysa bizim ambalaj kağıdı orada ne arasın? Kitapçı bizsek, bizde okul kitapları yok ki. Yıllar önce, yanılmıyorsam, ya 1966 ya da 1977 yılında Ankara Valiliğine bağlı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sergi kitabevinde ders kitapları da satmak amacıyla izin verilmesi için başvurmuştuk. Ancak İçişleri Bakanlığı da, Emniyet Genel Müdürlüğü de hiçbir gerekçe göstermeden durumu sakıncalı görerek gerekli izni vermemişti. Yani bizim kitabevimizde ders kitabı satmamız olanaksızdı. En önemlisi de dosyada, Sükunetim Komutanlığı'nın benim tutuklanmamla ilgili yazılı bir emri var. Tarihi çok önemli. Ortada ne gözaltı, ne sorgu, ne bir şey varken tepeden inme bir tutuklama emri. Önceden verilmiş bir yazılı emir. Ben atladım, onu sonradan aklıma geldi. Hüseyin Bey, lütfen gidip doğru dürüst incelesin dosyamı.